31. ayrım. Genci, yaşlısı, binlerce insan, herkes, hepsi bir ağızdan söylüyordu. Hem eskileri hem yenileri. Bütün arena dev bir koroya dönüşmüştü. Sahneyle tıklım tıklım alanın boğazını İstanbul'un nabzı birlikte atıyordu. Bir an anımsamadan edemedim. Türkiye'nin MTV televizyonu bir ara 30 yaş altına hitap etmiyor diye Sezen Aksu'nun şarkılarına yasak koymuştu. Arkadaşlar, gereksiz hassasiyet yapmayalım diyerek geçiştirmişti bu olayı Sezen. Gelin de şimdi kahkahalarla gülmeyin. Benim tuhaf ülkemin acıklı gülünç hallerine. Benim İzmirlim. Yaşamımın çok önemli bir bölümünü İzmir'de geçirdim. 5-17 yaş arasını. Nereye gidersen git, bu kent bırakmayacaktır peşini diyordu. Ya kafavis, benim canım gavur İzmir'im de peşimi bırakmaz işte. İzmir'in uygarlık tarihindeki sürekliliğinin, Homeros'tan günümüze uzanan zengin birikiminin bilince vardıkça, bu zengin birikiminden pay aldıkça İzmir'i daha da çok sevdim. Sezen'le arkadaşlığımın ilk gününden başlayarak o benim için hep benim İzmirlim oldu. Tamam, Denizli'de doğdu, 3 yaşındayken İzmir'e yerleştiler. Orada büyüdü. Öğretmen anası babası orada İzmir Radyosu sanatçıları yanında Türk Sanat Müziği eğitimini aldı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okudu. Ama bunlar nedeniyle değil, bunu söylemem. Sezen Aksu'yu benim İzmirlim yapan o hep haşarı çocuk duruşuydu. İzmir'de öyledir ya. Duygu hazinesiyle, birikimleriyle, yarına, gençliğe, yeniliğe her daim açık olmasıyla İzmirliydi. Özgürlük tutkusuyla İzmirliydi. Efeler misali hem çok saf hem çok yiğit olduğu için, kalenderliği için, Ege ile Akdeniz'le bütünleştiği için, tüm Anadolu'yu bu ülkeye Akdeniz'e ulaştırmak, Akdeniz'de bir kılma çabası için, demokrasinin olmazsa olmazlarına inandığı için, İzmir'i çok sevdiği, bu kentle bütünleştiği, tüm ülkenin İzmir gibi olmasını istediği için benim İzmirlim. Şu sözler Sezen Aksu'nun: kentin bütün özellikleriyle, müzisyenleriyle Türkiye'nin aydınlık yüzüdür benim İzmir'im. Bütün samimiyetimle söylüyorum, Türkiye'nin başkenti İzmir'dir. Hepimiz biliyoruz ki Sezen'in kalbi hep Ege'de kaldı. Komşu Yunanistan'dan, Haris Alexio'dan, Balkanlara Goran Bregoroviç'e uzanan işbirlikleri de belki bunun bir sonucu. Kemal Burkay'ın şiirinden yaptığı şarkıyı düşünerek şöyle de diyebilirim. Sezen Aksu gülümsedi, Akdeniz oldu. Anımsayın. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm diye başlayıp, belki bir şehre bir film gelir, bir güzel orman olur yazılarda, iklim değişir, Akdeniz olur, gülümse diye devam eden. Sezen de İzmir gibi eşsiz bir mizah duygusuna sahiptir. Şair Eşref'in İzmirliliğini anımsayanlar vardır aranızda. Gülmeye, eğlenmeye de bayılır. Ondaki mizah duygusu zekayla bütünlenir. Hazır cevaplığı konserin en kritik anında seyirciden gelen bir seslenişe, soruya, anında eleştiriyi de içeren cevabıyla milleti avucunun içine alması. Onun mizah duygusunda benim dikkatimi çeken özellik şu: okları kimseyi yaralamaz. Çünkü okları önce kendine yöneltir. Kin duymaz. En sık rastlanan şeydir bir espri, bir kahkaha uğruna başkasını harcamak. O bunu asla ama asla yapmaz. Başkasına gülmez. En çok kendini eleştirir, en çok kendine güler. Hepimizle birlikte en çok kendine güler. Onunla ilk karşılaştığım gün ya da sonraki buluşmalarda yaptığı taklitler müthiş eğlenceliydi. Müzik değil de tiyatroyu seçmiş olsaydı çok başarılı bir tiyatrocu olacağından hiç kuşkum yok. Ama taklidini yaptığı insanların her birini yüceltmeye de özen gösteriyordu. Hepsine karşı saygısı ve sevgisi sonsuzdu. Mizahı bunca sonsuz bir sevgi okyanusunda bunca derinden harmanlayan insana az rastladım. İşte o tılsımlı sözcük, sevgi. Sevgisini vermekte çok cömert olduğu için karşılığında çok sevgi alır. Ona gösterilen sevgiyi hayatın bir armağanı, Tanrı'nın bir lütfu kabul eder. ve bunu en değerli hazine olarak içinde saklar. Vermeye her an hazır olduğu o sevgi dostlarını taçlandırır. Herkesin yardımına koşmasına yol açar. Belirtmeden geçemeyeceğim. Dost meclislerinde bir kez başladı mı şarkıya, onu kolay kolay susturamazsınız. Müzik şarkı sevgisiyle paylaşmaya duyduğu sevgiyi o anda bütünleyivermiştir. İçinde büyüttüğü o sevgi toplumsal duyarlılığını biler. Toplumsal sorumluluk. İnsan olmanın bir ayrıcalığı varsa eğer, bunu ortaya koymak gerekir Sezen Aksu'ya göre. Üstelik onun gibi 40 yıldır topluma mal olmuş, toplumla birlikte soluk alıp veren bir ünlü ise, bu insan sorumluluğunu 1000 kez artırır. Sezen Aksu bunun bilincinde bir sanatçı. Pusuya düşürülüp öldürülen Mehmetçiğin ardından ağıt yakan oydu. Kuraklığa, Büyükçekmece'nin yok oluşuna dikkat çeken, insanoğlunun doğayı katletmesine isyan eden, Hasan Keyfi kurtarmak için haykıran oydu. Bile bile, göz göre göre, düşüncelerinden dolayı hunharca öldürülen, Hrant Dink'in arkasından ağıt yakan oydu. Bir gazete yapması istendiğinde, bir araştırmacı gazeteci sorumluluğu ve ciddiyetiyle çalışıp, Türkiye'nin 5 ayıbını manşete taşıyan kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, hayvan hakları ve çevre haklarına dikkat çeken oydu. Ah o Kardelen projesini nasıl unutabilirim? Henüz cemreler bile düşmeden, kışın hükmü sürerken, sessiz kar örtüsü üstünde kimsenin beklemediği bir zamanda açarlar. O kadar güzel, diri ve narindirler ki insan ağlayabilir. Uçuk sarıdır renkleri. Titreyen iri taç yapraklarında küçük kar taneleri ışıldar. Sabahın bilinmeyen bir saatinde birden açarlar. Karanlık toprağın beyaz kabuğunu çıtırtılarla kırar, bir silkinişte kaldırırlar başlarını. Bu satırlar sevgili Onat Kutlar'ın Bahar İsyancıdır kitabından, Kardelenler öyküsünde. Böyle anlatıyordu kardelen çiçeklerini ya da yazgıya, kader diye bellenene baş kaldıranları. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Türksel'in ortak projesine olanağı olmayan kız çocuklarının okula gitmesinin önünü açan o dev projeye hiç karşılıksız güç verdi, el verdi, eşsiz bir ivme verdi Sezen Aksu. 2000 yılında İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda o projenin açılış konserini unutmama imkan var mı? Aynen Onat'ın dediği gibi, o kadar güzel, diri, narin ve inançlıydılar ki hepimiz onları izlerken ağlıyorduk. Mardin'de çekilen Kardelen şarkısının klibi ve yollara düşüp Anadolu'nun 21 kentinde konser vermesi. 2002 yazında ise Sezen Aksu bu ülkenin topraklarında yaşamış, yaşamakta olan tüm insanların şarkılarıyla, dilleriyle sesleniyordu bize. Türkiye şarkılarıyla. O günlerde Sezen Aksu'ya gazetedeki köşemden bir açık mektup yazmıştım. Onunla ilgili yazdığım ilk ve tek yazı. Dedim ya, arkadaşlık ilişkileriyle gazeteci-sanatçı ilişkileri nerede başlar, nerede biter, hesap kitap yapmaktansa en iyisi o mektupla bitsin bu yazı. Sevgili Sezen, nereden başlasam? 30-35 yıl öncesinin o küçük kız çocuğu görünümlü, yeryüzüne şaşarak, sevgiyle, gülerek bakan, ama azimli, ama inatçı, ama inançlı kişiliğinden mi? Yaratıcılığı ve çalışkanlığı, duyarlılığı ve içtenliği sonsuz bir düş gücüyle harmanladığın, dolu dolu geçen bütün o yıllardan mı? Emeğe duyduğum, senden öncekilere, senden sonrakilere duyduğun saygıdan mı? Kendinden çok yaptığın işi önemsediğin için kendinle de dalga geçebilme gücünden, dünyaya ve çevrene gülerek ama eleştirel açıdan bakmandan, bu bakışı mizahla yoğurmandan mı? Taş taş üzerine değil, emek emek üzerine, duygu duygu üzerine, yürek yürek üzerine, renk renk üzerine koyarak, tüm birikimlerinle günden güne inşa ettiğin o yapının harcına her şeyden önce sevgiyi katmandan mı? Yoksa en sondan mı başlasam? Türkiye şarkıları konserlerinin sonrasından. Sonraki kime olumsuz tepkilerden, çoğumuza utanç veren tepkilerden, bize verdiğin derse karşı hala direnenlerden mi? bize çoğumuzun içimizde hissettiği, elbet büyüklerimizin de bildiği ama bilmek istemediği, anlamak istemediği bir şeyi gösterdin. Bu coğrafya içinde yaşayanların kendi dillerinde bir arada türkü söylemek istediklerini, bu istekle yanıp tutuştuklarını gösterdin ve söyleyebileceklerini de. Bu istek, bu arzu insanlarımızı bir arada tutan güçtü aynı zamanda. Bu güç bir arada yaşama tutkusudur. Bu gücü sen sanatınla bize bir kez daha anımsattın, görmemizi sağladın. Bu güce karşı koyanlara, bu isteği görmezlikten gelenlere ya da anlamayanlara eşsiz bir ders verdin. Zaten karşı koyanlar, görmezlikten gelenler bu ülkenin insanlarına güvenmeyenlerdir. Aman hiçbir şey değişmesin diyenlerdir. Bu halk yalnızca yasaklarla güdülür, baskıyla, balyozla, topla, tüfekle yola gelir diyenlerdir. Şu son zamanlarda hükümet uyum yasalarını çıkardı, devletin bakanları, yüksek bürokratları dil kurslarının tüzüğü üzerinde çalışıyor. Ancak senin de çok iyi bildiğin gibi devleti devlet yapan yalnız hükümet, bakanlar, bürokrasi ya da öteki büyüklerimiz değil ki. Devleti devlet yapan vatandaşlar, vatandaşların düşüncesi, tutkusu, birikimi, ufku, idealleri. İnsanlarımızın bir arada yaşama isteği, bir arada var olma tutkusu. Bu isteğin, bu tutkunun, bu duygunun İstanbul, İzmir'de de, Diyarbakır, Hakkari'de de çok güçlü olduğuna inanıyorum. Sen bu coğrafyanın tüm kültürlerini sahiplenirken, bu zenginliği bizlerle paylaşırken her türlü siyasi, etnik, ırkçı, ideolojik, militarist, fanatik çıkar hesaplarından uzak, yalnızca bu toprakların farklı dillerindeki, farklı türlerdeki, farklı renklerdeki şarkılarını söylemiyordun. Bize aynı zamanda özgüvenimizi geri veriyordun. Sonsuz teşekkürler Sezen. Yaşar Kemal. Sevgi ve doğa büyücüsünün gücü. Çok yıllar önceydi, yanılmıyorsam 1974. Yaşar Kemal, Elia Kazan ve ben İstanbul'dan başlayıp Truva, Bergama, İzmir diye süren bir yolculuğa çıkmıştık. Amerika Amerika filminin yasaklanması nedeniyle Elia Kazan'ın Türkiye'ye gelmeye korktuğu, daha doğrusu incognito, gizli geldiği günlerdi. Truva'da Yaşar Kemal bize Homer'i, İlyada'yı anlatıyordu. Anlatıyor mu dedim. Anlatmıyor, yaşıyordu. Bergama'da dolaşmaktan ben yorgun düşmüştüm. Elia Kazan'la Yaşar Kemal hoplaya zıplaya her taşa, her sütuna eğilerek geziyi sürdürüyorlardı. Bir ara yanıma bir delikanlı geldi. Kim bunlar diye sordu. Ben de ona neden sordun ki dedim. Çocuk, deminden beri onları izledim. Biri Türkçe konuşuyor, öteki İngilizce. Ama bir anlaşıyorlar, bir anlaşıyorlar. Ben bu işten bir şey anlamadım dedi. Biri İngilizce öğretmenim, gizli geldi ya, öyle diyorduk. Öteki Yaşar Kemal deyince çocuğun yüzü aydınlandı ve şöyle dedi. Ha, o zaman anlaşıldı. Yaşar Kemal Toroslularda ağaçlarla, sularla, dallarla, çiçekler, böcekler, arılarla bile konuşur, anlaşırmış. Bu İngilizle mi anlaşamayacak? Yine yıllar önceydi, 1980 yazı. Bu kez Fransa'nın güneyinde Avignon kentindeydim, tiyatro festivalinde. Mehmet Ulusoy'un bir oyunu vardı. Yaşar Kemal de oradaydı. Bir günlüğüne Mehmet Ulusoy'un oyununu görmeye gitmişti. Tiyatrolardan ve kahvelerden çıkmıyorduk. Yaşar Kemal bizi çevresine topluyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyordu. O gittikten sonra Fransız arkadaşlarım kimdi o adam diye sordular. Yaşar Kemal dedim. Hepsi bir anda atıldılar. Şaşkınlık içindeydiler. Biri, ama çok normal bir insan gibiydi dedi. Öteki, bu kadar büyük bir romancı nasıl bunca sıradan bir insan gibi dolaşabilir dedi. Normaldir, Çukurovalıdır diyemedim. Anlamazlar diye. Yalnız içlerinden birinin söylediğini hiç ama hiç unutmadım. Ben yıllarca Türklerden nefret ederek büyüdüm. Kin ve öfke duydum Türkiye'ye ve insanlarına diye başladı. Arkadaşım Ermeniydi. Öyle büyütülmüş, öyle koşullandırılmıştım. Sonra günün birinde Yaşar Kemal'in kitaplarını okumaya başladım. Çok etkilendim. Yaşar Kemal'i okudukça kin, öfke ve nefretin yerini sevgi aldı. Nefreti sevgiye dönüştüren insanı sarılıp öpemedi diye hayıflanıyordu şimdi karşımda. Nasıl olur da bu fırsatı kaçırdı diye neredeyse ağlamaklıydı. Sonra bir şey daha söyledi. Ailede ona Yaşar Kemal'e büyücü adını takmışlar. Nefreti sevgiye dönüştürüldüğü için büyücü. Birkaç yıl önceydi, 2002'de bir yazısı nedeniyle DGM... Belleksiz bir toplumuz. Belki DGM'nin ne olduğunu unutanlar vardır. Devlet Güvenlik Mahkemesi demek. Yaşar Kemal'i halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farkı göstererek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiği gerekçesiyle hapse mahkum etmişti. O sıralar TRT'de haftada bir sanat ve kültüre ilişkin bir radyo programında konuşmalar yapıyordum. Daha doğrusu programa canlı yayınla katılıyordum. O hafta bu karar nedeniyle devletinden utandığımı söyledim. Ertesi gün işime son verdiler. Meğer TRT'de devletten utanılamazmış. Yani ne olursa olsun asla devletten utanmak olmazmış, olamazmış. Bunu bilmiyordum. Ayrıca öğrenmeye de niyetli değildim. Gelelim işin aslına. Yaşar Kemal'in halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farkı göstererek kin ve düşmanlığa değilse de bir şeylere karşı bizleri açıkça tahrik ettiği doğrudur. Örneğin beni ortaokul sıralarımdan beri yazdıklarıyla, romanlarıyla tahrik ediyor. Ülkemin her yöresini, doğasını, tüm dağlarını, ırmaklarını, ovalarını, yaylalarını gidip görmem, tanımam için tahrik ediyor. Bu doğada yaşayan birbirinden çok farklı insanları tanımam, anlamam, bu insanların arasındaki ilişkileri öğrenmem için beni tahrik ediyor. Haksızlığa karşı çıkmam için tahrik ediyor. Yaşar Kemal'den okuduklarım beni yozluğa, yolsuzluğa, yoksulluğa karşı durmam için beni tahrik ediyor. İnsanın aşağılanmasına, onurunun çiğnenmesine karşı direnmem için tahrik ediyor. Yaşar Kemal'in yazıları ve kitapları Türkçeme yeniden ve yeniden sevdalanmam, Türkçenin muhteşem zenginliğini öğrenmem, Türkçenin tüm olanaklarından yararlanmam için beni tahrik ediyor. Kısacası doğrudur. Yaşar Kemal açıkça tahrik etmeyi sürdürüyor aslında. İşin güzeli, çok yıllar sonra yasaklar ve yasaklayanlar unutulduğunda, Yaşar Kemal'in o koca yüreği toprağa karıştığında bile açıkça tahrik etmeyi sürdürecek. Bundan hiç kuşkum yok. Çok kısa bir süre önceydi, 2007 Eylül'ünün son haftası, İtalya'nın ünlü La Scala operasında Yaşar Kemal'in 1953'te yazdığı Teneke Operası'nın premieri vardı. İnce Mehmet'ten hemen sonra yazdığı sağlam bir kitaptır diye nitelediği eser için birbirinden ünlü, dünya sanatında önemli yeri olan üç büyük isim bir araya gelmişti. Besteci Fabio Vacchi, eseri sahneye koyan sinema dünyasının efsanevi yönetmeni Ermanno Olmi ve sahne tasarımı, kostüm tasarımı yapan dünyanın önde gelen heykeltıraşlarından Arnaldo Promodoro, benim devlerin buluşması diye nitelediğim muhteşem bir yaratıcı ekip. Milano'ya gitmeden önce hiç heyecanlanmıyorum, hiç heyecanlanmıyorum, hiç heyecanlanmıyorum diyen, bana kalsa Milano'ya gitmem, beni rahat bıraksalar da romanıma çalışsam diyen Yaşar Kemal'i La Scala'da görmeliydiniz. La Scala operasının kat kat yükselen altın sarısı balkonları, locaları, kırmızı kadife koltukları ağzına dek doluydu. Millet akın akın gelmişti. Şeref locasında Yaşar Kemal neredeyse ev sahibi rolünde kraliçe edasıyla oturan Leyla Gencer'in yanında kocaman bir çocuktan farksızdı. Heyecanını gizlemeye çalışan kocaman bir çocuk. Opera sona erip millet ayağa fırlayıp alkışladığında, perde tekrar tekrar açılıp kapandığında, tüm koro, solistler, orkestra şefi, yaratıcı kadroyla birlikte Yaşar Kemal de sahnedeydi. Gözlerimi ondan ayıramıyordum. Durdu, durdu, herkesle birlikte birkaç kez selam verdi. Sonra ne yapacağını bilemez bir hali vardı. O anda döndü, hemen yanı başında duran Pomodoro'yu kucaklayıverdi. Ama ne kucaklayış. Sıcaklığı tüm operayı sardı sanki. Sen misin Anadolu'yu sahneye taşıyan? İşte Anadolu kucaklaması der gibiydi.